Ayrım 11, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 119. Başını salladı ve derin bir nefes aldı. Rihmudis'i görmeye gelmek sorumsuzluktu ama başka ne yapabilirdi ki? Yaralıydı ve Clemens, Maria'yı onun öldürdüğünü düşünüyor olabilirdi. Öylece kaçıp gitmesi yapabileceği en aptalca şeydi. Kaçmak suçlu olduğunu kabul etmek demekti. Cinayetle suçlanmak belki Tilman'ınkiyle de ihtiyacı olan son şeydi. Yakında Gerhard'ı iskeleden itmekle de onu suçlayacaklardı. Hayır, suçlanmayacağı tek şey varsa bu da oydu. Bunun bir kaza olduğunu söyleyen şahitler vardı. Olay anında orada bulunmayan şahitler. Rihmudis elinde bir kova suyla belirdi. Bahçeye gidilen arka odadan gelmişti. Kendi kuyuları olmalıydı. Herkes de olmazdı. Çoğu kişi kavşaklardaki ya da sokak köşelerindeki kuyuları kullanırdı. Kadın kanepeye ata binermiş gibi oturdu ve yarayı bir bezle dikkatle temizlemeye başladı. Bunu o kadar nazikçe yapıyordu ki neredeyse hoşuna gitmişti. Başka bir durum olsa Jakob sırf onun yumuşak ellerini hissedebilmek için hemen başka yaralar uydururdu. İşte bu kadar. Bezi kovanın içine attı ve yarayı inceledi. Şimdilik yapabileceğim bundan ibaret. Jakob gözlerini kısarak omzuna baktı. Gökkuşağının tüm renklerini barındırıyordu. Rihmudis, kadının elini tuttu ve sıktı. Kadın elini çekmedi. Sadece yeşil gözleriyle ona bakıp bekledi. Ne diyeceğini bilememişti. Sonunda kadın imdadına yetişti. Kaçıyorsun. Evet, dün de kaçıyordun. Dün bir şey çalmıştım, o farklı, o benim işim. Bak sen, iş demek. Kadın alaycı bir ifadeyle kaşlarını kaldırdı. ''Zannettiğin gibi değil'' dedi aceleyle. ''Ben bir hırsız ve sahtekarım, kabul ediyorum ama bu sefer farklı. Tek hatam yanlış zamanda yanlış yerde olmaktı. Bir cinayete tanık oldum ve katil de beni gördü. Ve bu durumu anlattığım iki kişi de öldürüldü.'' Maria aklına gelince sesi zayıflayıp kesildi, boğazını temizledi ve başını çevirdi. Kadın işaret parmağını onun çenesinin altına koydu ve yüzünü tekrar kendine doğru çevirdi. Sonra? Sonrası yok. Kapandaki fare gibiyim ve seni de bu belaya bulaştırmak istemiyorum. İnan bana, gerçekten seni tekrar görmek istiyordum. Öyle olduğunu umuyorum. Ama senin hayatını da tehlikeye atıyorum. O canavar dün gece bütün Köln'de peşimi bırakmadı. Hala yaşıyor olman bir mucize. Canavar mı? Kadının alnındaki çizgiler tekrar belirdi. Katil. Ama kaçmayı başardın. Evet, şimdilik. Güzel, o zaman endişelenecek bir durum yok. Eğer seni bulabilmiş olsaydı çoktan öbür tarafı boylamıştın. Parmaklarını Jakob'un saçlarında gezdirdi ve aniden öyle bir hızla çekti ki adam acı dolu çığlığına engel olamadı. ''Ama duyduğum kadarıyla yaşıyorsun.'' Kadın saçını bıraktı, ayağa kalktı ve odadan çıktı. Diğer taraftan tangır tungur sesler geliyordu. ''Kimin öldürüldüğünü gördün ki katili seni de ortadan kaldırmayı kafasına koydu?'' Alçak sesle Jakob gözlerini devirdi ve onun olduğu yere koştu. Arkadaki oda mutfakla kiler karışımı bir yerdi. Kadın büyük bir dolabı açmış ve içindeki eşyalar arasında bir şeyler arıyordu. Kapının çerçevesine çarpıp acı içinde bağırdı. Omuzu. Rihmudis ona bir bakış attı, sonra da kumaş yığınına döndü. Anlıyorum dedi, katil bu dolapta ve dediğimiz her şeyi duyuyor. Sana anlatamam, başka kimsenin öldürülmesini istemiyorum. Al giy şunları. Ona kahverengi bir ceketle kulaklıklı bir şapka attı. Eğer o konuda konuşmak istemiyorsan bir şey yapmamız gerek. Ne bekliyorsun? Jakob kıyafetlere baktı. İyiydiler, hem de çok iyiydiler. Kumaşları harikaydı. Hayatı boyunca böyle şeyleri sırtına geçirmemişti. Rihmudis ellerini çırptı. Ne bekliyorsun, yoksa beyefendimiz onu birisinin giydirmesini mi bekliyor? Jakob hemen ceketi giydi, şapkayı da başına öyle bir geçirdi ki kızıl saçının tek bir teli bile görünmüyordu. Rihmodis etrafında dönüp üstünü başını düzeltti. Sonra da geri çekilip ona memnun bir ifadeyle baktı. Yakup ise kendisini rahatsız hissediyordu. Eski bir şeyler olsa daha rahat ederdi. Ya şimdi?
Şimdi mi gidiyoruz?
Nereye?
Dayımı görmeye. Omzuna bakar ve sana içecek bir şeyler verir. Sonra da ona hikayeni anlatırsın. Eğer onu ikna edebilirsen sana yardımcı olabilmek için elinden geleni yapar. Tek düze yaşantısında arada bir heyecan olması hoşuna gider. Eğer ikna edemezsen seni kapı dışarı eder, şapka ve ceket olmadan.
Yakup ne diyeceğini bilemiyordu. Dışarı çıkıp dereyi geçtiler. İzleyen biri olup olmadığını görmek için dönüp arkasına bakarken kadın onu dürtükledi.
Bakınma diye fısıldadı. Zaten hepsi izliyor.
Peki dayın nerede oturuyor diye sordu Yakup. Bacakları arasından çığlık çığlığa geçen bir domuz yavrusundan başarıyla kaçınarak.
Sana söylemiştim. Santa Maria Magdalena'nın başpapazıdır.
Hiç duymadım.
Duymadın mı? Seni zındık.
Zındıklıkla ilgisi yok. Köln'de yeniyim. Hepsi bu.
Santa Maria Magdalena, Santa Severi'nin karşısındadır. Daha küçük olduğunu kabul ediyorum. Dayım üç kapı ötede oturuyor. Çalıştığı yerde orası.
Bir şey daha var Rihmodis.
Evet.
Bu elbiseler.
Babamın mı? Evet.
Eyvahlar olsun. Bana verdiğin diğer şeyler yüzünden kızgın mı?
Hem de nasıl küplere bindi. Bana seni şırfıntı diye bağırıp evin içinde kovaladı. Komşular neler olup bittiğini görmeye koştular.
Aman ya Rabbi, iyi ki burada değilmişim.
Gerçekten öyle.
Eski Roma kapısından şehir suyu boyunca uzanan Severin Caddesi'ne geçtiler. Güzel bir caddeydi. Kiliseler, şapeller ve manastırlar iç içeydi. Soyluların evleri ve davetkar hanları da cabası. Açıkçası her ihtiyacın karşılığı vardı burada. Rihmodis hızla yürümeye devam etti.
Söyle bana batının en güzel burnu dedi bir süre sonra. Nerede o? Kim?
Baban. Kadın durdu ve sanki duyduğu en aptalca soruymuş gibi ona baktı.
Nerede olacak? Dayımın yanında.
Sabah yürüyüşü. Matias Fransisken Manastırı'na saat tam 7'de vardı. Urquhart'ı tanımadan önce iki kez bakması gerekmişti. Katil siyah bir keşiş elbisesi giymişti ve kukuletasını yüzünün üzerine çekerek başını da öne eğmişti. Bu alemi çok gerilerde bırakmış gibi bir hali vardı. Matias hiç acele etmeden yanına gitti ve sanki tesadüfmüş gibi durdu. ''Neden kılık değiştirdin?''
''Sabah yürüyüşünde size bir keşişin eşlik etmesi güzel bir fikirmiş gibi geldi bana.'' dedi. ''Dün birlikte görülmemizden pek bir rahatsız olmuştunuz. Haklı olabilirsiniz.''
''Bu iş artık çığırından çıkmaya başladı.'' dedi Matias cevaben. ''Nihayetinde hiç kimse kim...''
''Burada olmaz, peşimden gelin.''
İki adam da dikkat çekmemeye çalışarak dışarı çıktı ve köşeyi dönüp şehrin en işlek sokaklarından birisine daldı. Burası imalathanelerle doluydu ve çakma, rendeleme ve vurma seslerine, arabaların gıcırtıları, öküz böğürtüleri, havlamalar, domuz homurtuları ve bağırış çağırış ekleniyor ve tüm bu gürültü de sayısız kilise ve şapelin çan sesleriyle bölünüyordu. Bir saracın yanından geçmekteydiler. Matias'ın siparişini verdiği eğer o kadar para dökmüş olmasına rağmen henüz tamamlanmadığından onları loncaya şikayet etmeyi planlıyordu. Açık imalathanelerin, göz alıcı evlerin ve Daniel'in ailesini huzursuz edecek derecede müdavimi olduğu Münster Hanı'nın yanından geçtiler. Sonra da geniş bahçeli bir köşkün.
''Dostum'' dedi alaycı bir şekilde Matias.
''Dostum
mu?'' ''Yulich Kontu'nun evi.''
''Wilhelm benim dostum değil.'' dedi Urquhart keyifsiz bir tonda. ''Bir süre onun hizmetindeydim ve o da bundan istifade etti. Şimdi ise size hizmet ediyorum.''
''Ama istifade edemiyorum.'' dedi Matias ukala bir sırıtmayla. Ceketinin cebinden bir armut çıkarıp ısırdı. ''Gerhard öldü. Herkes bir kaza olduğundan bahsediyor. Şahitlerin iyiymiş.''
''Şahitlerimin sadece ikisi iyiydi.''
''Zaten iki şahidin yok muydu?''
''Üç tane.''
Üç mü? Matyas ağzını sildi. Yaşlanıyorum herhalde. Üç olması daha iyi tabii ki.
Değil. Çünkü üçüncüsü planda yoktu.
Matyas armuda bulanmış, dişleriyle hayretle ona baktı.
Hemen anlat. Bir hırsız vardı diye başladı Urquhart. Muhtemelen başpiskoposun meyvelerini çalıyordu. Beni Gerhard'ı iskeleden iterken gördü. Şanssızlık. O ağaçta olduğunu hiç fark etmemiştim. Düşene kadar. Herhalde korkudan oldu.
Havayı dişlerinin arasından içine çekti.
Şimdi ne olacak dedi Matyas heyecanla paniğe kapılmıştı. Sesinizi yükseltmeyin. Köln'ün Necip vatandaşlarına tam aksini anlatacak bir şahidimiz var. Yani Gerhard'ın kayıp düşmediğini.
Dilenciye, hırsızın tekine kim inanır?
Hiç kimse sanırım.
Urquhart durdu. Kukuleta'nın altından gözleri Matyas'a bakıp parladı.
Ama şansa bırakmak ister misiniz?
Ne demek yani? Ben mi diye cevap verdi Matyas. Bu senin hatan.
Hayır dedi Urquhart sert bir şekilde. Dallara tünemiş her kuştan haberim olamaz. Ben bile yapamam bunu. Hemen şikayete başlamayın. Dahası var tam emin değilim ama Gerhard ölmeden önce adama bir şeyler söylemiş olabilir.
Ne? Gerhard öldü sanıyordum. Bu iş gittikçe sarpa sarmaya başladı.
Urquhart hafifçe gülümsedi. Öldü ama eceliyle ölen biri gibi değil. Ölmek üzere olan kişiler son anlarında vasiyetlerini değiştirir ya da Tanrı'ya küfrederler. Ölmek üzere olan bir mimar ise son nefesinden önce sizin adınızı zikretmiş olabilir. Matyas Urquhart'ı kolundan tuttu ve geçip tam karşısına dikildi.
Bana hiç komik gelmedi diye hırıldadı. Neden yakalamadın bu kuşu?
Denedim.
Urquhart yürümeye devam edince Matyas önünden çekilmek zorunda kaldı. Öfkeyle elindeki armudu bir evin kapısına fırlattı ve temsili ruhani danışmanıyla birlikte yürümeye devam etti.
Peki bu denemenin sonucu ne oldu?
Bir yerden sonra izini kaybettim.
O zaman şu anda bu hikayeyi gittiği her yerde anlatmakla meşguldür diye homurdandı Matyas. Şimdiye kadar Köln'ün yarısının kulağına gitmiştir.
Evet, bazılarına söylemiş. Hepsi öldü.
Ne?
Matyas yanlış anladığını zannetti. Henüz tencerecilerin yanına varmamışlardı. Dolayısıyla kulağındaki çınlama onların çekiş seslerinin ürünü olamazdı.
Urquhart omuz silkti. Yapılması gerekeni yaptım.
Dur, Matyas soğukkanlığını muhafaza etmeye çalıştı. Başkalarını da öldürdüğünü mü söylüyorsun?
Tabii ki.
Azizler bizi korusun.
Azizleri bu işe katmayın dedi Urquhart. Cehenneme giden yolda Gerhard'a eşlik etmesi için birkaç kişi daha göndermişsem ne olmuş? Sizi yanlış anlamadıysam hemşehrilerinizin sağlığından ziyade planının başarıya ulaşmasıyla ilgiliydiniz.
Tütsülenmiş bal dilimleri ve cevizli kekler satan bir dezgahın yanından geçtiler. İştah açıcı bir koku vardı. Paralar ödendi. Urquhart çiğnemeye başlarken bir parçasını da Matyas'a uzattı.
İster misiniz?
Hayır, Tanrı'nın cezası.
Sessizce yürümeye devam ettiler. Sokak alışveriş yapan, ürünlere bakan, nakışçılarla pazarlığa tutuşmuş ya da sadece işlerine gitmekte olan insanlarla doluydu. Demircilerin ve tencerecilerin çekiç seslerinin yankılandığı yerden bir grup çocuk çığlık çığlığa koşarak çıktı. En sevdikleri oyunlardan biri sürekli çekiç sesinden yarı sağır olmuş adamlara saati sormak ve arkalarından bir çekiç uçmadan evvel de hemen kaçıp gitmekti.
Endişe etmenize gerek yok dedi Urquhart.
Endişe etmeme gerek yok mu?
Matyas sinirinden güldü.
Her şeyi mahvedebilecek birisi ortalıkta dolaşırken sen sakin sakin kek yiyorsun.
Onu bulacağız.
Kimmiş bu biz?
Birkaç adama ihtiyacım var. Aslında durum çok acil olmasa sizin kafanızı hiç bunlarla meşgul etmezdim. Ama şahitleri ayarladığım gibi gidip bu adamları da bulmak için yeterli zamanım yok.
Tanrı belanı versin. En azından aradığının neye benzediğinden haberin var mı?
Evet dedi Urquhart, kekin son parçasını da ağzına tıkıştırdı.
Onu izlemek bile Matyas'ın sinirini bozmaya yetiyordu. Evet, adı ne? Neye benziyor? Konuş.
Urquhart ağzının kenarındaki kırıntıları elinin tersiyle sildi.
Kısa, zayıf, kızıl saçlı, alev kızılı, adı Jakob.
Matyas olduğu yerde kala kaldı. Sanki ayakları altındaki yer titremişti.
Umarım doğru değildir diye mırıldandı.
Urquhart'ın kendinden emin tavrı bir anda yerini panik havasına bıraktı. Neden?
Neden mi?
Matyas başını iki yana salladı. Çünkü hayır, bu mümkün değil. Çünkü bir saatten kısa süre önce ben bu Jakob'a bir gulden verdim.
Urquhart'ın gür kaşları çatıldı. Şaşırma sırası şimdi de ona gelmişti.
Ne yaptınız diye sordu ona usulca.
Bir gulden, tilki Jakob. Ren sokağındaki evimizin dışında garip şeyler yapıyordu. Saçlarını örtmeye çalışır gibiydi.
Tabii ki, başka ne olacaktı, her şey ortada. Tilki Jakob diye mırıldandı diğeri.
Gerçekten de tilkiymiş.
Ben de salak gibi gittim, ona bir gulden verdim.
Şimdi de bu cömertliğinizin karşılığını almak üzeresiniz dedi Urquhart pis pis sırıtarak. En güçlü ve zengin ailelerden birinin reisinin yeğeni ve güçlü ve nüfus sahibi bir adam olan Matthias Overstolz kendisini aciz ve çaresiz hissediyordu.
Bu duygular yerini öfkeye terk etti. Bu sızlanmalar ve dış sıkmalardan bıkmıştı. Harekete geçmenin vakti gelmişti.
Bulalım şu adamları dedi sırtını dönerek. Sana bir düzine uşak vereceğim. Eğer bulabilirsem birkaç da asker ayarlayacağım. Onlara tilkinin kim olduğunu anlatacağız. Overstolz ailesinin bulunmasını fazlasıyla arzu ettiği birisi.
Onlarla konuşmam gerek dedi Urquhart.
Şart mı?
Evet.
Uşaklar sorun olmaz. Bu kılıkla seni eve götürebilirim. Gerçek bir keşiş, ailenin bir dostu gibi davran. Bir hırsıza karşı Tanrı'nın adaletini uygulamaktan bahsediyoruz ve senin bilgeliğin de bize bunun en doğru şekilde nasıl yapılacağı konusunda yol gösterecek.
Urquhart başını salladı.
Peki bu hırsız ne çalmış olacak?
Matthias düşündü, birden aklına geldi. Güzel bir fikirdi, gülümsedi.
Benden para çalmış olsun. Evet, aynen öyle. Bir gulden çaldı diyelim.
Hekim. Santa Maria Magdalena, ekleziyastik mimarinin nadide örneklerinden biri sayılmazdı. Biraz da bakımsız görünüyordu. Şehirdeki rahipler, katedral papazları ve yardımcı piskoposlar vergilerini bile ödemekten acizken, binalarının bakımını nasıl yapacaklarını söylenerek şikayet ederlerdi. Durumu abartıyorlardı, en azından bir ölçüde. Çünkü esnaf, tacir ve soyluların yaptığı cömert bağışlar sayesinde büyük kiliseler göz kamaştırmaya devam ederken yeni bir katedralin de temelleri atılmıştı. Santa Maria Magdalena gibi küçük mahalle kiliseleri ise genelde pek de zengin olmayan cemaatlerinden medet ummaktaydılar. Santa Maria Magdalena eğer Tanrı o bölgeye uğrasa geceyi orada geçirmesine neden olacak muhteşem taş kulesiyle karşısında yükselen Santa Severin'le kıyaslandığında epey bir perişan görünüyordu. Her şeye rağmen bu küçük kilise bile Rihmodis'in dayısının yaşadığı delikle kıyaslandığında bir sanat şaheseri sayılırdı. Sıra halinde dizilmiş, yere yığılmak üzere olan sarhoşları andıran bir düzine kadar eğri büğrü evden birinde oturuyordu. Rihmodis Jakob'a aslında tüm binaların kralın muhafızları gibi dimdik durduklarını ama binaların mimari açıları genelde olduğu gibi çevreleriyle uyum içerisinde olmadığından bu optik illüzyonun meydana geldiğini anlatmıştı. Jakob bu anlatılanı idrak etmeye çalışırken Rihmodis kapıyı çaldı.
Yine mi kimse yok evde? İçeri girdi. Jakob da isteksizce takip etti.
Babasının elbiselerini giymemiş olmayı diliyordu. Eğer ihtiyar buradaysa açıklaması kolay olmayacaktı. Ama merdivenlerden inilen odada gri bir kediden başka kimse yoktu. Arka odaya ve küçük bahçeye baktılar, sonra yine içeri girdiler. Rihmodis birkaç kez seslendi. İlk kata çıktı, sonra da tavan arasına baktı, yüzünde bilgiç bir gülümsemeyle geri döndü.
''Buldun mu onu?'' diye sordu Jakob.
Hayır ama babamın paltosu burada. O zaman kendisi de buralardadır. Diğerine gelince o da çok uzaklaşmış olamaz.
Yakup'u bahçeye çekti ve paslı halkalı tahta bir kapağı işaret etti.
Sence bu ne olabilir?
Mahzen mi dedi Yakup.
Oh hayır, normal evlerde bu kapağın altında mahzen olabilir. Buradaysa cehenneme giden yola açılır, izle.
Eğildi, halkayı kavradı ve kapağı çekti. Aşağı inen dik ve kaygan merdivenleri gördü. Pis bir havayla birlikte yükselen öfkeli sesleri duydu. Başkalarının sidiğini içen bir adamla görüşmeyi reddediyorum.
Ben öyle bir şey yapmadım, seni unutkan ahmak diye cevap verdi diğer bir ses. İdrarı içmedim, sadece tadına baktım. İkisi arasındaki farkı anlamıyor musun?
Sidik sidiktir.
Sidik değil, idrar gerizekalı. Bir damlasından bir hastanın şeker hastası olup olmadığını anlayabiliyorum. Dilimin ucuyla tadıp test ediyorum, gördün mü?
İğrenç. Çek gözümün önünden şu sarı domuz dilini.
Oh, sarı dil mi dedin? Peki öyleyse bu domuz dilinin senin gibi bir nesebi belirsizin 100 yılda öğrenebileceğinden daha fazla kelimeyi bilmesini nasıl açıklıyorsun?
Benim nesebim belli. Peki geçen Santa David gününde Şemmer sokağındaki şu eve gidip de iki ipek dokumacısı kızı da çağıran sen değil miydin? Sen ve senin yıkanma bilmez öğrencilerin 16 fıçı şarap içtiniz.
Bu doğru değil.
Evet doğru. Sürekli kadınlarla düşüp kalkmana bakıyorum da nasıl böyle sağlıklı ve dinç olduğunu aklım ermiyor. Senin zevk aletinin şimdiye kadar çoktan çürüyüp düşmüş olması gerekirdi.
Sen zevk aleti hakkında ne bilirsin ki boya küpü? Nefes vermeyle osuruğu bile birbirinden ayırt edemezsin.
Şarapla sidiği ayırt edebilirim ama.
Ah, ispatla bakalım. Birileri sana içtiğinin şarap olduğunu söylemediği müddetçe...
Şaraptan bahsedince aklıma geldi. İçelim mi birer tane daha? Neden olmasın? Bir tane daha iyi gider.
Neler dönüyor orada dedi şaşıran Yakup.
Rihmodis bu mışığıyla aydınlanan mahzene bakarak gülümsedi. Bunlar babamla dayım.
Ne yapıyorlar? Buna alim münazarası diyorlar. Aslında münazara ettikleri konu genelde kimin bardağı daha çabuk dikeceği oluyor ya neyse.
Bunu sık yaparlar mı?
Uygun bir konu buldukları her zaman.
Rihmodis iç çekti.
Haydi aşağı onların yanına inelim. Onların yukarı çıkması daha zor.
Ama daha çok erken dedi Yakup hayretle.
Kadın ona küçümser gibi baktı.
Ne olmuş? Uykularında bile içmedikleri için kutsal havarilere şükrediyorum.
11. ayrımın sonu. Sayfa 130.